Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Musa Temel. Musa Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Musa Hocam daha önce de size programlar yapmış idik. Hatırlayan dinleyenlerimiz de vardır ama kısaca hatırlatalım. Musa Hocamız romatolog, dahiliyenin bir üst ihtisası olarak romatoloji dalında uzmanlaşmış birisiniz hocam. Daha önce bahsetmiştik romatoloji nelerden bahseder diye ama benim bile aklımda kalan tek şey şu. Adı romatizma ile meşhur olmuş bilumum eklem ağrılarına bakar. Üstünde sizin söyleyeceğiniz ne var Musa Hocam?
Aslında çok geniş bir kavram. Romatolojinin ilgilendiği alan çok fazla. Ama kabaca bu şekilde söyleyelim. Çünkü çok detaya girdiğimiz zaman da anlaşılmaktan çok uzak oluyor. O yüzden eklemlerin daha çok etkilendiği ama onun dışında vücudun bütün sistemlerini gözden tutun da kalbe kadar etkileyebilen romatizmalar olduğunu, kan tablosunu etkileyebilen romatizmalar olduğunu, hatta tekrarlayan düşüklere yol açabilen romatizmalar olduğunu söyleyip
tabii,
ne
enteresan.
Kadar geniş bir alanı kapsadığını anlatmaya çalışmış olalım.
Tabii düşünün yani bir bayan 3-4 kere kadın doğuma başvuruyor tekrarlayan düşükleri yüzünden. Netice romatizmal hastalık çıkıyor. SLE'den başka var mı Musa Hocam?
İşte lupus zemininde gelişen SLE diye kısaltılan antifosfolipid sendromları olabiliyor.
Tekrarlayan düşükle kendini gösteriyor.
Tekrarlayan düşükle kendisini gösterebiliyor.
Ama biz gene de konunun özüne sadık kalarak Musa Hocam, şimdilik böyle bir yine eklem hastalığıyla başlayalım istedik bugün programımıza. Toplumumuzda sıkça adını duymaya başladık. Sıklığı zaten eskiden beri çoktu ama bir karışan tanılar yüzünden işte bel fıtığı vesaire gibi tanılarla hastalar dolaşıyordu. İkincisi belki telaffuzu da zor olduğu için çok söylenmiyor idi. Ankilozan spondilit. Önce bir kelime tarifi yapsak Musa Hocam. Ankilozan yapışmayı mı ifade ediyordu?
Ankiloz işin eklemin donması manasına gelir. Spondil de omurgayı tarif eder. Omurganın donması, sertleşmesi, tabir caizse betonvari bir görünüm alması. Ama betonvari derken kaliteli bir kemik olmuyor orada. Çok
beton
kırılgan.
Beton gibi sağlam gibi, beton gibi
stabil. Görüntüsü beton gibi. Ama evet aynen stabil yani esneklik kaybolmuş ama kalite, kemik kalitesi azalmış. Oldukça kırılgan bir yapı oluşuyor. En sonuna kadar gittik. Ankilozan spondilitin ne olduğunu konuşacaktık. Ankilozan spondilit daha çok bel, kalça ve sırt ağrıları ya da boyun ağrılarıyla kendisini gösteren, karakterize olan. Genellikle çok erken yaşlarda da başlayabileceğini söyleyebileyim. Yani çocukluk yaşlarında da başlayabilir ama.
10'lu yaşlarda olur mu yani?
Olabilir. 10 yaşının altında da başlayabilir ama o zaman daha çok entesopati denilen tendonların kemiğe yapışma bölgelerinde tendinitler şeklinde kendini gösteren topuk ağrısıyla daha çok ya da diz ekleminde ya da diğer eklemlerde ayak bileğinde şişlikle kendisini gösteren şekilde çocukluk çağları için konuşuyorum daha ağırlıklı ama ortalama 20'li yaşlar 40'lı yaşlara kadar başlangıcı olabilir. Ağırlıklı olarak 20 ile 40 yaşları arasında.
Cinsiyet farkı var mı Musa Hocam?
Cinsiyet farkı aslında baktığınızda daha çok erkek ağırlıklı bir hastalık gibi düşünülür. Fakat bizim Marmara Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalarda ve diğer şeylerde de aslında kadın erkek oranı birbirine yakın, benzer oranda tutulum. Fakat erkeklerde kesinlikle daha ağır ve kötü seyrediyor. O yüzden daha çok erkek hastalığı gibi düşünülüyor. Hmm. Ama erkeklerdeki, kadınlardaki sıklığı aslında toplumda çok çok da farklı değil. Birbirine benzer. Erkekler biraz daha ağırlıklı ama hastalık seyri olarak erkekler daha kötü gidiyor.
Ne oluyor hocam? Etkilenen bölgenin ağrısı mı?
Aynen öyle. Hastalığın başladığı bölgede bu bel olabilir, kalça olabilir, sırt ya da boyunda olabilir.
Hastalık böyle belli iki omuru tutup mu başlıyor yoksa biraz daha yaygın bir başlangıç mı söz konusu?
Çok değişken gidişler var. Kişiden kişiye çok farklı olabilir. Asıl karakteristik şikayeti gece ya da sabah olan ağrıdır. Neresi tutulmuşsa o bölgede gece ya da sabah ya da her ikisinde birlikte ağrı olur. Harekette de zorluk vardır. Sonra hasta kalkıp hareket ettikçe açılmaya başlar. Asıl olan budur. Eğer kalça da başladıysa kalça ağrısı vardır. Oradaki ağrının da tipik bir özelliği yoktur. Kimisi batıyor gibi hissedebilir ya da farklı şekillerde hissedebilir. Ama karakteristik olan uzun süre hareketsizlik sonrasında kalkıp hareket etmeye başladığında hastanın zorluk çekmesidir.
Başlangıçta zirvede olan bir ağrı.
Evet, ağrısı tavan yapar. Ondan sonra kalkıp hareket ettikçe biraz biraz açılma olur. Ve gün içerisinde eğer çok şiddetli değilse hastalık, hiçbir şey kalmamış gibi de olabilir. Ama gece ya da sabah tekrar şikayet başlar.
Peki bunun mantığı ne Musa Hocam? Şimdi bize üniversitede öğrettiler. İşte bir hasta bel ağrısı şikayetiyle geldiyse düzgün bir anamnes hikaye alınmalıdır. Ağrının sıklığı ne zaman, şiddeti ne zaman? Mantık olarak ben çok dışarıdan bakan biri olarak diyorum ki benim dizimde bir problem olsa, bir travmatik veya bir farklı bir sebepten dolayı istirahat ettiğinde rahatlar ama dizimi zorlarsam ağrı artar. Siz şimdi diyorsunuz ki kalktı hasta, beli ağrıyordu, çok zorlanarak hareket etti ama bir müddet sonra yavaş yavaş hareketlerini arttırdığında ağrı azaldı. Bu ne oldu? Isınmak da mı rahatladı eklem? Niye rahatlıyor hareketler?
Aynen öyle. Şimdi normalde eklem boşluğunda eklemin hareketini sağlayan hafif miktarda bir sıvı olur.
Tamam.
Bu sıvı da hareketsizliğe bağlı jelleşme denilen.
Ha, yoğunlaşıyor.
Yoğunlaşma, bir kıvam artışı oluyor. Hareketsizlik ne kadar uzun olursa bu artış o kadar fazla oluyor. Ama egzersizle, hareketle bu jelleşmede açılma
yumuşuyor.
Oluyor. Yumuşuyor. Isındıkça, hareket ettikçe açılmanın altı budur.
Peki mesela bunun bir standardı var mı? 9 saat hareketsizlik çok kötüdür de 6 saat hareketsizlik sıkıntı yapmaz denebiliyor mu?
Hastalığın gidişatına göredir o.
Ha, ilerleyen yaş, yıllarda.
Yaşla ilintisi olmayabilir. 20 yaşındaki hastada ya da 17-18 yaşındaki genç bir çocukta da çok net bir şekilde ağrı olabilir ve hastalık hafif hafif sinsi sinsi başlayabildiği gibi birdenbire tamamen tutularak hiç hareket edemeyecek halde de hasta karşımıza gelebiliyor. Çok değişken gidişler var. Yani şöyle olursa böyledir, böyle olursa böyledir diye bir kavram yok. Her hasta için kendine özgü bir gidiş olur. Ama karakteristik olarak ağrı gece ya da sabah olmalıdır. Kalkıp hareket ettikçe açılmalıdır.
Peki hocam geldiğinde mesela biraz gecikmiş hastamız. Bu işte 33-35 tane omurun 8-10 tanesi blok halde mi hareket etmeye başlıyor? Hareket yeteneğini mi yitiriyor? Ne oluyor? Kazık gibi mi oluyor hasta geldiğinde?
Eğer kötü gitmişse evet. Aynen öyle. Eğilmekte, doğrulmakta, sağa sola dönmekte ciddi bir şekilde zorluk oluyor.
Bir de maalesef bu olduktan sonra herhalde geriye dönüş çok mümkün mü?
Orada da kazık gibi olmayı iki nedene bağlayabiliriz. Bir, ağrının etkisiyle olabilir.
Adalespazmı
olur. Çok ağrıdır ve ciddi adalespazmı vardır. Bu hastalar şanslı grup. Ağrısını kestiğiniz zaman, hastalığı tedavi ettiğiniz zaman döner geriye. Omurların arası normalde boştur. O esnekliği sağlayabilmek için, hareketi sağlayabilmek için eğilmeyi, doğrulmayı. Ama ankilozan spondilit dediğimiz hastalıkta
donma gerçekleşmişse,
evet, arada bağlar oluşuyor. Köprücükler, kemik köprücükleri oluşuyor. O köprüler de tabiri caizse bambu ağacı gibi bir görünüme yol açıyor. Ve eğilme, doğrulma, esneme ortadan kalkmış oluyor.
Sebep ne Musa Hocam? Yani durup dururken bir gün niye kemikler birbirine yapışmaya karar veriyor ki? Genetik mi? Bilinen bir sebep var mı?
Şimdi romatizmanın nedenine girmiş oldunuz bir şekilde. Orası açıkçası bilinen bir alan değil. Karanlık bir alan, gri bir alan. Ancak bir genetik yatkınlık açıkçası mutlaka isteniyor ve olması gereken bir durum. Ama benim annemde, babamda yok, dedemde yok.
Bende
niye oldu? Belki 3 kuşak, 4 kuşak önce vardı. O kadarını bilemeyebiliyor hastalar. Mutlaka anadan kıza ya da oğula, babadan oğula ya da kıza geçen rahatsızlıklar değil bunlar. Kuşak atlayabiliyor. Ondan dolayı benim ailemde yok, ben rahatım diyemezsiniz. Bir genetik yatkınlık önemli. Bu genetik yatkınlıktan sonra çoğunlukla araya giren bazı enfeksiyonların bunun için tetikleyici olduğu düşünülüyor. Ama hangi enfeksiyon derseniz bunun net bir adı yok.
Ve kesin kanıtta değil.
Kesin kanıtta değil. Fakat düşünce böyle.
Peki kendimizi korumak için bir şey yapabilir miyiz? Yani bu kaderimizde varsa başımıza gelecek de bekliyor muyuz bunu?
Eğer hani kastımız ankilozan spondilitse korumak için yapabileceğimiz bir şey yok. Olacaksa olacak.
Seyrinde gidiyor işte.
Aynen öyle. Ancak hani hastalığın gelişmesini engellemek mümkün olmayabilir bugün için.
Ama ağırlaşmasın.
Ama geliştikten sonra hastalığı tedavi etmek kesinlikle mümkün. Bunun için bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Halen bunu günlük pratikte duyduğum için söylemek zorunda hissediyorum. Ankilozan spondilitin tedavisi yok. Sen bununla yaşamaya alışacaksın, ölene kadar seninle beraber. Bu cümleler %100 yanlış.
ankilozan spondilin tedavisi var diyorsunuz.
Var, yani. Kesinlikle var.
Neyin var peki hocam? Sebep olan problemi mi tedavi ediyoruz? Oluşmuş deformiteleri de düzeltebiliyor muyuz?
Oluşmuş deformiteleri düzeltmek mümkün değil.
Ha, belki de bu kastediliyor herhalde.
Ne hocam. Oluşmuşsa oluşmuş. Ancak tedavisi yoktan kasıt, işte ağrı kesicini alacaksın, onunla idare edeceksin.
Sabredeceksin.
Böyle bir şey yok. Yeni hani kemik köprücükleri oluşuyor dedik ya, onların engellenmesi mümkün. Ağrının tamamen sıfır olması mümkün. Tabii hastalığın gidişatına ve önceki var olan deformite olup olmamasına göre. Çok erken dönemde bir hastayı yakalarsanız, kötü gitmeye meyyal olan bir hastayı, onu da iyi tedavi ederseniz hiçbir şekilde ankiloz gelişmeden gayet iyi hayatına devam edebilir.
Peki nasıl yakalayabiliriz? Yani hasta ne zaman uyanık davranmalı Musa Hocam? Her bel ağrısı romatoloğa gelmiyor netice itibariyle.
Aslında evet, yani her bel ağrısında zaten romatoloğa gelmesine de gerek yok. Aslında bu hastayı ilk planda gören hekimlerin iyi bilgilendirilmesinde bence ciddi bir katkı olur hastalar açısından. Ankilozan spondilit düşünebilmek için hastalık başlangıcının 40 yaşın altında olması.
Bir,
bu çok önemli, yaş çok önemli. 70 yaşında ilk defa sabahları bel ağrısıyla uyanan bir hastada ankilozan spondilit düşünemeyiz. Onda başka şeyler düşünmemiz gerekir.
Ya onları eleriz, 40. tanı belki çıkabilir diyorsunuz.
Çok zor. Çok zor. Eğer ilk defa oluyorsa, daha öncesinde hiç olmamışsa hatta imkansız.
Mutlaka 40 yaş altı kendini gösterir.
Ağırlıklı olarak çok nadiren 40-45'e kadar olan bir periyotta başlar ama 50'den sonra başlaması ilk defa olacak ise imkansız.
Peki.
Yaş önemli bir kriter. Yani 20, 30, 40 yaş aralığında, özellikle gece ya da sabah, bel, kalça ya da sırtta ya da göğüs kafesinde ağrı oluyor, harekette zorluk oluyor.
Sonra, hareket derken sağa sola eğilme, öne eğilme,
eğilme, doğrulma, tarzında. Evet, oturup kalkmak bile o hastalar için şiddetine göre. Bazı hastada hiç zor olmayabilir ama bazı hastada şiddetli olur. Hapşurmak bile çok zor gelebilir hastaya. Aynen öyle. Hele ki hapşırmak korkunç zor olur. Kötü giden hastalar için. Bunu kötü giden hasta dinliyorsa şu anda çok iyi anlıyordur beni.
Yani ben çok anlam veremedim çünkü hapşırmakla ne olur ki diye düşünüyorum da.
Çok korkunç ağrı.
Göğüs içi basınç artar, biraz sızı olur, bunu anlayabilirim.
Korkunç da. Sızı oluyor. Batıcı karakterde çok korkunç ağrılar oluyor ama bu gerçekten kötü giden hastalar için böyle.
Peki hastamız geldi. Ankilozan spondilit düşündürüz Musa Hocam. Ne yapıyoruz? Film mi çekiliyor? Kan tahlili mi yapılıyor? Var mı böyle bir altın standart?
Asıl olan burada bizde, romatolojide asıl olan hastanın çok iyi dinlenmesidir. Dinlenmek derken şikayetini dinleyeceksiniz. Dinledikten sonra güzel bir takım sorularımız var. Onları soruyoruz. Onların cevabını alıyoruz ve güzel bir muayene yapıyoruz.
Bizi ilgilendiren ipucu var mı hocam bu sorularda?
Var tabii. Demin bahsettiğim sabah tutuklukları var.
Var mı? Hareketle azalıyor mu?
Azalıyor.
40 yaşından önce miyiz?
Aynen. Yaşı sorguluyoruz vesaire. Şikayetlerinin ankilozan spondilitle uyumlu olup olmadığına bakıyoruz. Eğer ankilozan spondilit düşünüyorsak ve bu hikayesi şikayetinin başlangıcından bu yana geçen dönem 1-2 yılı bulmuşsa, sakroilyak denilen bir film çekiliyor. Sakroilyak grafi çekiliyor.
Kalça filmi diyelim.
Kalça filmi diyelim. Çekiliyor. Film neden 1-2 yılı bulmuşsa diye söylüyorum. Erken dönemde düz filme yansıyan bir görüntü çıkmayabilir. Erken dönem hastalarda kalça filmi tamamen normal çıkabilir.
Temiz çıkar.
Temiz çıkabilir. Bu kişinin hasta olmadığını, ankilozan spondilit olmadığını söylemez. Erken dönem hastalarda gerektiğinde sakroilyak MR da yapıp bakıyoruz. Tabii ki kan tahlilleri yapıyoruz. Kanda iltihabın, yani yüksek sedimentasyon ve CRP'nin yüksek olup olmadığına bakabiliyoruz. Ama kanda iltihabı normal iken de hastada iltihap olabiliyor. Doku düzeyinde olabiliyor. Bunu da
bozuk
MR'dan...
çıkarsa anlamlı, temiz çıkarsa şüpheli.
Aynen. Temiz peki. Çıkarsa bizim tanımızı tamamen ekarte ettirmiyor. Bunun dışında bir de tabii eğer çok şüphede kaldığımız hastalar varsa HLA-B27 denilen ankilozan spondilitle ilişkili bir genetik teste baktığımız oluyor.
Kan tahlilinde bakılıyor.
Kan tahlilinde bakılıyor.
Ama her halükarda yine gelenlerin hiçbiri işte tahlil 5'i geçerse ankilozan spondilit, geçmezse normal değil.
Değil.
Hekim takdir hakkıyla tanıyı koydu.
Aynen.
Peki hocam, şimdi geldi bir hastamız, işte biraz daha böyle tiyatral vaziyette konuşacak. 38 yaşında erkek hasta, şikayetleri uyumlu idi. Birkaç görüntüleme metoduyla tanıyı koyduk. Hastamız %100 değilse de çok büyük ihtimalle ankilozan spondilit. İlk yaklaşımımız ne? Ne yapıyorsunuz?
Ankilozan spondilit tanısı koyduğumuz hastalara söylediğim en önemli cümle şu. Bütün hastalar için. Egzersiz olmazsa olmazdır. Egzersizden kasıt. Yüzme, jimnastik, kültür, fizik hareketleri, pilates olabilir, yoga olabilir. Hastanın kendi algılaması.
Bu gerilme, esneme tarzı hareketlerden.
Aynen öyle. Bahsediyor. Esnekliği arttırmaya yönelik egzersizler yapmasını öneriyoruz. Ankilozan spondilit için bir egzersiz seti de var. Onları hastalara veriyoruz. Olmazsa olmazı egzersiz.
Peki.
Onun dışında tedavi için kabaca 3 gruba ayırabiliriz ankilozan hastalarını. Hafif, orta ve ağır grup. Hafif gruba, bütün gruplara söylediğimiz egzersizi mutlaka yapın. Hafif gruba şikayetiniz olduğu zaman, ihtiyacınız olduğunda nonsteroid antiinflamatuar denilen romatizmal ağrı kesiciler var. Onlardan ihtiyacınız olduğu zaman alırsınız.
Hafif de. Çok denk geliyor mu hocam? Yani geliyor. Erken vakitte.
Tabii geliyor. Her hasta çok kötü olacak diye bir kaydı yok. Toplumdaki sıklığı yaklaşık %1 gibidir.
O kadar çok var mı?
Aşağı yukarı. 0.89 ile 0.95 yani
ya %1 diyelim.
%1'e yakın düzeyde gider. Ankilozan spondilit deyince de insanların aklına ilk planda rahmetli Deprem Dede'yle Suna Pekuysal geliyor.
Ha, öyle miydi en meşhurları?
Evet, en meşhurları onlar. Onlar geliyor, o zaman da hani biz de öyle olacak mıyız diye o sorularla
şöyle bir kambur duruş.
Aynen. Ama sadece o da değil. Tamamen baston yutmuş gibi dimdik, boynunu da sağa sola çeviremez, bütün gövdesiyle dönmek durumunda kalan hastalar da olabiliyor. Hı-hı. Yani sadece kambur yapmayabiliyor, dimdik de yapabiliyor. Fakat bu güzel bir diklik değil. Hiçbir şekilde eğilmenin mümkün olmadığı, boynun da sağa sola dönmesinin mümkün olmadığı durumlar olabiliyor. Hı-hı. Bütün hastalar tabii öyle olmuyor. Öyle olsa 100 kişiden bir kişi ya kambur ya da baston yutmuş gibi olması gerekirdi. Artık sonuç itibariyle son dönemde gelişmiş, son dönem dedim diyelim, 2003'ten beri anti-TNF denilen, hani demin tedavi var mı yok mu diye bahsettiğimiz ağır hastalar için anti-TNF diye geçen ya da biyolojik ilaçlar diye geçen ilaçlar var ve bunlar gerçekten sakatlık yapıcı etkiyi engelleyen ilaçlar. Hastalığı da oldukça iyi kontrol altına alıyorlar.
Bunlar böyle yıllarca kullanılıyor mu?
Evet.
Yani ömür boyu kullanmak zorunda mı hastamız bunu?
Ömür boyunu Allah bilir. O kadar uzun süre konuşmak çok doğru değil. Ama çoğunlukla ben uzun süreli kullanılması gerektiğini söylüyorum hastalara. Süre hiçbir şekilde vermiyorum. Çok iyi giderse, bütün her şey iyi gidiyor. Hiçbir eklem tutulmuyor, kalmıyor, yok. Harabiyeti olmuyor. Kanda iltihabı normal gidiyor. Hiçbir şekilde ağrısı olmuyor. O zaman bu kullandığımız ilaçların dozlarında aralama yapıyoruz. Atıyorum standart dozu haftada bir iken, 10 günde bir kullandığımız olabilir, 15 günde bir kullandığımız olabilir, haftada bir yapması gerektiği ilacını ayda bir yapabilir gibi sıklığı azaltıp aralığı açabiliyoruz. O zaman da iyi gidiyorsa o şekilde devam ettiğimiz hastalar olabilir.
Peki Musa Hocam, bu diğer bazı hastalıklardan bahsettik ya, farklı organları da tutar diye. Ankilozan spondilitte var mı böyle bir şey? Mesela böbreğe de zarar veriyor mu bu arada?
Ankilozan spondilitin kendisi direkt olarak böbreğe çok zarar vermiyor aslında.
Mesela herhangi bir organa?
İç organ tutulumu yapabilir mi ankilozan spondilit? Yapabilir tedavisiz hastalarda. Özellikle akciğerde, interstisyal akciğer hastalığı denilen, akciğerin esnekliğini kaybettiği, iç dokusunun sertleştiği diyelim ve sonuçta kalıcı nefes darlığı yaptığı durumlar olabiliyor. Onun dışında kalp kapaklarını tutabilir, aort yetmezliği yapabilir. Kalp zarının etrafında sıvı gelişebilir. Fakat bunlar çok çok da sık değildir. Ama olmaz da değil. İyi tedavi olan hastalarda kolay kolay problem olmaz. Demin hafiften bahsediyorduk. Ortaya geçecektik, birden ağıra dönmüş olduk. O şeyi bir şey yapalım. Hafif bütün gruba olmazsa olmaz. Hafif, orta ya da ağır olsun, mutlaka egzersiz yapın diyoruz. Onun dışında hafif grupta ihtiyacınız olduğu zaman ağrı kesici kullanırsınız, olmadığı zaman almayın.
Peki.
Orta grupta salazoprin diye bir ilacımız var. Çevresel eklemlerde de tutulum varsa, bilek, diz, ayak bilek gibi, o zaman salazoprin veriyoruz. Yine ihtiyacınız olduğu zaman ağrı kesici alırsınız diyoruz. Ağır giden gruba ise, yani eklem harabiyeti yapacak, tabiri caizse hani kamburluk dediniz ya da baston yutmuş gibi olacak, olması muhtemel hasta grubuna ise biyolojik ilaçlar diye geçen anti-TNF denilen grup olarak anti-TNF grubu olan serum ya da iğne tarzında kullanılan ilaçlardan veriyoruz. Ama egzersiz olmazsa olmazdır.
Peki şimdi çok merak eden illaki olur Musa Hocam. Biz eklem dedik mi kaplıcaya sormazsak işimiz rast gitmez. Böyle bir ihtimal var mı? Kaplıca tedavisinin bir faydası var mı? Zararı var mı?
Ankilozan spondilit için konuşacak olursak, ankilozan spondiliti kabaca iki gruba ayırabiliriz gidişat açısından. Bir, omurga sisteminde problem oluşturan ankilozan spondilitler olabilir. Sadece omurgayı etkileyebilir. Yani kalça, bel, sırt ve boyunu etkileyebilir. Bir de çevre eklemler dediğimiz ayak bilek, diz, el bilek, dirsek, omuz gibi eklemlerin de etkilendiği, omurganın dışında bunların da etkilenebildiği ankilozan spondilitler var. Eğer çevre eklemlerinde, örneğin dizinde ya da ayak bileğinde şişlik var ise bu hasta kesinlikle kaplıcaya gitmemeli, sıcak uygulamamalı. Şiş olan eklemde, romatizmaya bağlı şişlik olan eklemlerde buz tedavisi yapıyoruz.
Peki.
Buz uyguluyoruz. Sıcak bunların hastalığını alevlendirir. Ama sadece aksiyel sistemde, boyun,
omurga ile ilgili
omurgada giden problemlerde, yapılan çalışmalarda kaplıcanın iyi geldiği hastalar da oluyor, gelmediği hastalar da oluyor. Kişiden kişiye farklılıkla gösterebilir. Ama sadece omurgada gidiyorsa bu hastalar kaplıcayı eğer çok istiyorsa deneyebilir. Faydasının da olduğu olabilir.
Ama gene de düzgün şartlarda yapılırsa kaplıca fizik tedavinin bir modalitesidir. Böyleyse bir tedavidir. Hekim tavsiyesi olmadan yapılmamalıdır.
Aynen öyle.
Peki Musa Hocam teşekkür ediyoruz. Aslında programımızda önce konuşurken hani birçok şey aklımızda vardı ama programımızın birinci kısmının süresi doldu. Şimdi kabaca özetlersek Musa Hocam ben anladığım kadarıyla bir vatandaş gözüyle ankilozan spondilit omurgamızın bazı omurlarının birbirine yapışıp donup hareket yeteneğini yitirmesi hastalığı ve özellikle kendini ağrılarla gösteriyor. Eklemlerde, sırtta, sırtta, belde, göğüs bölgesinde ağrılar yapabiliyor. Ama özellikle istirahat sonrası zirve yapıp hareketle birlikte azalan ağrılar daha çok alarm etmesi gerekiyor. Bayan erkek farkı neredeyse yok. Ama genç yaş olması çok önemli. Bu yüzden biz sizle sohbet ederken şundan bahsetmiştiniz. Özellikle erkeklerde bel fıtığı vesaire gibi problemler, adalet spazmı gibi problemler, tanılar daha çok konduğu için ankilozan spondilit tanısı daha geç ve daha sonraki dönemlerde konabiliyor. Bunlara karşı uyanık olalım demiştik.
Kesinlikle.
Musa Hocam ilk kısımda ankilozan spondilitten bahsetmiştik. Ankilozan spondilit %1 dediniz sıklığı aslında oldukça yüksek bir oran. Böyle olunca hani bu çok anlamlı ama bir açıdan da bizim için sıkıntılı bir hastalık. Adını söylemek bile zor. Ankilozan spondilit. Şimdi niye böyle girdim belki siz anlamışsınızdır. Söylemesi çok kolay bir hastalıkla devam edeceğiz yolumuza. Behçet hastalığıyla. Başka var mı hocam bildiğiniz Türkçe isim verilmiş bir hastalık? Böyle meşhur olan yok herhalde.
Yok.
Şimdi hocam önce sözü gelmişken diyelim o zaman Behçet hastalığına niye Behçet denir ve sizi ilgilendiren tarafı nedir?
Evet, Behçet hastalığını ilk olarak tarif eden, tanımlayan, tıp literatürüne sokan kişi Hulusi Behçet adında bir Türk dermatoloji uzmanıdır.
Hem de cildiyeci.
Evet, cildiyecidir ve onu tarif etmiştir. Ona yakın zamanda bir Yunanlının da tarif ettiği şey yapılır. Yunanlılar da Adamantiades diye bir doktorlarının onu tarif ettiğini söyler ama bütün dünyada genel kabul gören ve herkesten önce bu hastalığı tarif etmiş olan kendi doktorlarımızdan Hulusi Behçet'tir. Profesör Hulusi Behçet tarif etmiştir. Onun soyadıyla anılır.
Son zamanda bazı gıda ürünlerinde baklavada falan böyle bir sıkıntı var ya Musa Hocam hani baklava Yunan baklavası mı Türk baklavası mı en azından burada kaptırmamış ünvanımız bu.
Yok burada bütün dünyanın kabul gördüğü.
Behçet olarak kabul
Behçet
ediyorlar.
Behçet olarak kabul görüyor ama Yunanlılar Adamantiades Behçet diye söyler.
Neyse o kadar
onlar,
da
neyse. Evet, onlar öyle söylüyor.
Peki Musa Hocam Behçet hastalığı nedir? Yani cildiye ile ilgili tarafı var. Romatoloji ile ilgili tarafı da var. İç organları da tutuyor, gözü de etkiliyor. Kabaca bir tanımlarsak.
Şimdi Behçet hastalığını evet, Profesör Hulusi Behçet tarif etmiştir. Cilt problemleri yapar. Behçet'te kabaca cilt, eklem, göz, damar sistemleri ve merkezi sinir sistemleri tutulabilir. Behçet hastalığı bir çeşit damar iltihabıdır. Vaskülit diye geçer. Damar iltihaplarına vaskülit deniliyor. Cildi tuttuğu zaman ağızda ve cinsel bölgede ağrılı yaralar yapar. Oyuk gibi yaralar yapar.
Ağrılı olması kural mı hocam?
Dilde, dudakta aft denilen ağrılı beyaz yaralar yapar. Genital bölgede de yara yapar. Ortası oyulmuş gibi. Bazı hastalar sivilcelere de aft diyorlar. Sivilceler ya da çibanlar aft yerine geçmez. Aynen ağızda çıkan aftlar gibi genital bölgede de yaralar çıkar.
Peki bu ağrı hocam durduk yerde kendi kendine üretilen bir ağrı mı, yoksa bir şey temas ettiğinde mi ağrı oluyor? Yani
kendiliğinden de ağrı olabilir, temasla da ağrılı olabilir. Aftın büyüklüğüne göre bu değişebilir. Cilt bulgusu olarak da eritema nodosum denilen bir başka cilt bulgusu vardır. Ağrılı, kızarık, yuvarlak, para gibi lekeler çıkar. Nerede? Ayakta, bacakta.
Ne kadar hocam? Ya yani bir madeni para kadar mı bir şeyden bahsediyoruz?
Evet, bir madeni para büyüklüğü.
Kabarıklığı ne kadardır takriben?
Yani kişiden kişiye değişebilir. Demin ankilozan spondilit dediğimiz rahatsızlıkta olduğu gibi. Bu da değişkendir. Çok geniş bir halde alabilir. Çok birleşebilir. Küçük küçük para para da olabilir. Ama karakteristik özelliği ağrılı, kızarık, nispeten yuvarlak gibi para para lekeler çıkar. Bunlara da eritema nodosum deniliyor.
Kabaca, İki tane cilt bulgusu var. Peki hocam?
Onun dışında bir de vücutta sivilcelenmeler olabilir. Hani belki yüzde vesaire falan sık görülebilir ama kollarda da bacaklarda da sivilceler çıkar Behçet hastalığında.
Bildiğiniz sivilce mi bu özellikle?
Bildiğiniz sivilce görünümünde sivilceler çıkar. Bunlar cilt bulguları.
Eklemlerde ne yapıyor hocam?
Eklemlerde de eklem ağrısı ya da şişliği yapabilir. Vücuttaki bütün çevre eklemler dediğimiz el, bilek, dirsek, omuz, ayak, bilek, diz ama çoğunlukla diz eklemini tutar. Onlar da şişlik ve ağrı yapabilir.
Behçet'in görünme sıklığı ne bu arada Musa hocam?
Behçet de Türkiye'de oldukça sık görülüyor. İpek yolu denilen Çin'den başlayıp Yunanistan'a kadar olan bölgede oldukça sık görülen bir rahatsızlık. Bizde özellikle Orta Anadolu civarında Behçet hastalığı daha sık görülür. Ve kadın erkek sıklığı da yine Behçet'te de benzerdir aslına baktığınızda. Cilt bulgusu dışında, eklem bulgusu dışında göz bulgusu yapabilir. En önemli karakteristik bulgularından bir tanesidir. Üveit denilen bir rahatsızlık yapar. Behçet arka üveit ya da pan üveit yapabilir. Çoğunlukla arka üveit yapar. Üveit deyince ankilozan spondilit de üveit yapabilir. Demin konuştuğumuz rahatsızlık.
Otoimmün hastalıklar genelde yapıyor herhalde üveiti.
Hepsi yapmayabilir ama Behçet'te ve ankilozan spondilitte sık rastlanan göz bulgularındandır. Ankilozan spondilit ön üveit yapar, Behçet arka üveit yapar. Ön üveitte kalıcı bir hasar oluşması çok sık değildir. O yüzden görmeyi çok fazla tehdit etmez. Ama arka üveitler iyi tedavi olmazsa, tekrar tekrar olursa körlükle neticelenebiliyor. O yüzden Behçet hastalarının üveiti varsa çok iyi tedavi olmaları gerekiyor. Üveit deyince hastalarımız belki anlayamayabilir.
Ne olacaktı? Ne olur?
Hasta ne zaman şüphelenmeli? Gözde perde inmiş gibi bir his olur. Bulanık görme olur. Ve bu anlık değildir. Eğer doktora gitmez, tedavi olmazsa o kalıcıdır.
Gitgide perde koyulaşıyor yani.
Perde kalıcı olur ve zaman içerisinde evet devam ederse de başka şikayetler de şey yapabilir. Arka üveitin karakteristik bulgusu gözün önüne perde inmiş gibi, bir tülün perdenin arkasından bakıyormuş gibi olursunuz. Bulanık görme olmaya başlar.
Bu şikayette göz hekimine gidildiğinde göz hekimi bunu direkt tanıyabiliyor mu Musa hocam?
Tanıması gerekir.
Tanıdığında da romatolojiye yönlendirir muhtemelen.
Bazen göz hekimlerinin, bu konuda tecrübesi olan göz hekimlerinin kendisi de tedavi ettiği oluyor. Ancak bunların diğer sistemik bulgular açısından da araştırılması gerektiğinden dolayı bir romatoloğa da gitmelerinde mutlak gereklilik var.
Peki direkt üveit olarak başlayabilir mi hastalık?
Başlayabilir.
Ha hiçbir şey yok, sadece göz problemi varken
Başlayabilir ama Behçet'te aft olmazsa olmaz bulgudur. Ağızda çıkan aftlar olmazsa olmaz bulgudur. Genital aft her hastada olmayabilir. Ama bir hastada herhangi bir şekilde arka üveit tanısı aldıysa
ve ağızda bir iki de aft varsa,
aftı varsa bu hasta Behçet yönünden mutlaka araştırılmalıdır.
Onun dışında başka organ tutulumu var mıydı Musa hocam?
Var. Behçet'te damar, hani vaskülit demiştik, damar iltihabı demiştik. O yüzden damar tıkanıklıkları olabiliyor.
Özellikle sevdiği bir damar var mı?
Genellikle, şimdi şöyle söyleyeyim, yüzeyel damarları da tutabilir. İç organ damarlarında, karın içerisindeki ya da akciğer vesaire damarlarında tutabilir. Yüzeyel damarları tuttuğunda yüzeyel gezici damar iltihapları diye Türkçeleştirebileceğimiz süperfisyal migratuar tromboflebit yapar. Yani bunu da çoğunlukla bacak civarında yapar. Ayaklarda, bacaklarda olur. Bir damar izi boyunca, trasesi demeyelim, izi boyunca sertleşme, kızarıklık olabilir. İp gibi damarda kızarıklık ve sertlik olur. Tabii ki ilk başlangıçta, başlangıç döneminde de ağrı yapabilir. Bunun dışında iç damarları, vena kavalar ya da vena kava değil,
hayati damarları.
Hayati damarlarda da çoğunlukla toplar damarlarda tıkayıcı şeyler yapabilir. Bir başka şey, akciğerin atar damarlarında da anevrizma denilen baloncuklar yapabilir. Behçet tanısı konulan bütün hastaların mutlaka hiçbir şikayeti olmasa da bir akciğer filmi çektirmelerinde fayda vardır. Çünkü bununla ilgili anevrizma dediğimiz pulmoner arter anevrizması hiçbir şikayet yapmayabilir, hiçbir bulgusu olmayabilir.
Bir gün kanama mı yapar?
Aniden kanama yapabilir ve bu çoğunlukla da ölümcül olur. Hmm. O yüzden Behçet tanısı almış bütün hastaların mutlaka ve mutlaka bir akciğer filmi, hiçbir şikayetleri olmasa da olmalıdır. Çünkü akciğer filmine yansıyan o baloncuğun görüntüsü olabilir. Ondan şüphelenilerek ileri tetkikler, tomografi vesaire yapılarak tanı konulup ona yönelik tedavi yapılabilir.
Ama buradan benim anladığım şu Musa Hocam. Demek ki Behçet tanısı konan değil, Behçet şüphesi olan bir hasta bile mutlaka bir romatolog tarafından takip edilmeli. Değilse değil denir, Behçetse de durum bir ortaya konur, sonrası zaten sıkıntı olmayacaktır.
Aynen tabii. Öyle.
Peki burada böyle çok bariz bir kan tahlili, tetkiki bir şey var mı? Filmle mi tanı koyuyoruz, nasıl yapıyoruz Musa Hocam?
Behçet'te de biz demin ankilozan spondilit için konuştuğumuz şeyler yine geçerli. Şikayetlerin iyi dinlenmesi, iyi bir sorgulama yapılması ve iyi muayene %70-80 oranında tanı koydurucudur. Eğer bir hastada ağızda yara çıkıyorsa, aft denilen ağrılı beyaz yaralardan çıkıyorsa, aynı bu aftlardan genital bölgede varsa, başka hiçbir şey araştırmaya, hiçbir test yapmaya, hiçbir şeye gerek olmadan bu hastaya Behçet diyebilirsiniz.
Tedavi başlar mısınız hocam böyle bir hastaya?
Evet.
Burada tedavide ne veriyoruz?
Sadece aft ile geliyorsa kolşisin veriyoruz. Kolşisin bu aftların yeniden çıkmasını %100 olmasa da büyük oranda azaltabilir, engelleyebilir. Yine aftların tedavisi için merhemler verilebilir. Genital bölgedeki yaralar için merhemler verilebilir. Çok ağrılı ve kötü giden aftları varsa, hiçbir şekilde hastayı yedirmiyor, içirmiyor ve konuşturmuyorsa, o dönemde aftları tedavi etmek için kortizon verilebilir gibi değişik modaliteler var.
Peki burada gidişat nasıl? Yani Behçet tanısı aldıktan sonra hastanın aftları artar mı, eklem problemleri artar mı, ne oluyor?
Şimdi Behçet bulgulardan bir kısmını da söyleyemedik aslında. Merkezi sinir sistemini de tutabilir. Beyin tutulumu yapabilir. Felçle gidebilir. Ya da kafa içerisindeki cavernous sinüs denilen bir takım yapılarda damar tıkanıklığı yapabilir. Baş ağrısıyla gidebilir. Çok farklı gidişler var. Behçet'teki tedavi de hastalığın ne kadar ağır gittiğine göre değişkendir. Yani hastalık yok, hasta var. Yani her hastalık herkeste farklı seyredebilir. Yani Behçet için şöyle söyleyeyim. Sadece ağızda ve genital bölgedeki aftlarla bütün ömrünü tamamlayan Behçet olabileceği gibi demin bahsettiğimiz akciğerin ana atar damarında baloncuk yapıp patlayıp
kalanmış,
vefat
gelmiş
ederek giden hasta da olabilir. Ya da felç ile karşımıza çıkan Behçet hastası olabilir. Beyin tutulumuyla karşımıza çıkan Behçet hastası olabilir. Ya da iç organlardaki iç toplayıcı damar sistemlerindeki, ana toplayıcı damar sistemlerindeki tıkanıklıkla siroz bulgusu gibi karşımıza çıkan Behçet olabilir. Gibi gibi değişik Behçet gidişleri vardır. Ve tedavi de tamamen var olan bulgular üzerinden yapılır.
Etkilenen sistemlere göre.
Aynen. Kan tahlili Behçet için, hani spesifik bir kan tahlili var mı derseniz yok aslında. Ama Behçet'in yatkınlık geni olan HLA-B51 vardır. Çok iki arada bir derede kalındığında Behçet mi değil mi? Bazen şöyle olabiliyor. Aftı var, üveiti var. Kitabi olarak tam Behçet diyemiyorsunuz ama Behçet gibi düşünüyorsunuz. O hastalarda HLA-B51 yaptınız.
Tanıyı kesinleştirmek için.
Bola pozitif gelirse onu Behçet olarak kabul edebilirsiniz.
Ailevilik ne durumda Musa Hocam?
Genetik yatkınlık burada da kesinlikle söz konusu. Behçet için önemli. Ama birebir geçiş var mı derseniz bunda da birebir geçiş yok.
Böyle bir aileden birkaç hastanız oldu mu hiç?
Oluyor.
O da sevimsiz bir durum.
O da sevimsiz, aynen öyle. Ama oluyor.
Musa Hocam, o zaman anladığımız kadarıyla Behçet hastalığı bir vaskülit, damar iltihabı. Damar her organda bulunduğuna göre her organ risk altındadır.
Kesinlikle.
Ama özellikle ağız ve genital bölgedeki yaralara çok dikkat. Özellikle ağrılıysa, büyükse, hani atipik görünüyorsa demek belki daha doğru olacak. Cilt problemleri yapabilir, çevre eklemleri tutabilir dedik. Özellikle akciğerle ilgili hayati problemler yapabilir ama kalbi de tutar, ana damarları da tutar, beynini de tutar. Her açıdan uyanık olmak lazım. Özellikle böyle ağız içi yaralar ve genital yaralar varsa hekime acilen müracaat diyelim hocam biz.
Evet.
Musa Hocam, şimdi toplumumuzda sık da görüldüğünü düşündüğümüz ilk iki hastalıklar, ankilozan spondilitten ve Behçet'ten sonra, yine sanıyorum buna yakın sıklıkta gözüken bir de gut vardı. Biraz kabaca gut'tan bahsedebilir miyiz?
Tabii. Gut, kanda ürik asidin çoğunlukla yükselmesiyle, eklemlerde üret kristallerinin birikmesi, eklemlere çökmesi sonucu gelişen rahatsızlığa verdiğimiz isim.
Hangi eklemlere çöker? Yani büyük eklem, küçük eklem ayırıyor mu?
Evet. Gut'un en sık etkilediği eklem ayak baş parmağıdır. Ayak baş parmağının dışında diğer ayak parmakları da, ayağın sırtı tabir ettiğimiz bölge ya da ayak bileği ya da diz ya da dirsek eklemleri en sık tutulan gutta eklemlerdir. Ama onun dışında hani kronik gut olabilir, o kadar tedavisiz ve kötü giden hastalar olabiliyor ki el bilek eklemlerinin etkilendiği hastalar da olabiliyor. Omuzun hatta etkilendiği hastalar olabiliyor. Ama akla ilk gelecek eklem ayak baş parmak eklemidir.
Ama kesin tutulmaz dediğimiz bir eklem yok.
Aynen öyle.
Peki hocam, şu geldi aklıma direkt, böyle bir hanedan hastalığı mı, saltanat hastalığı mı, ne deniyordu? Gut'un bir de böyle bir adı vardı galiba.
Gut için zengin hastalığı denilir aslında. Eskiden beri söylenen şey odur. Bu da et ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır.
Zenginler eti kolay yer, fakirler yemez, yemeyince hasta olmaz.
Anlamadım. Gibi düşünülür.
Etle o kadar bir sıkı ilişki var mı?
Etle ilişki şu manada var. Tabii ki var. Hiç yok diyemeyiz. Kesinlikle var. Proteinler sindirildiği zaman ürik asite dönüşüyor.
Son ürünü bittiği yer ürik asit.
Aynen. Proteinden kasıt da iki tür olabilir. Bitkisel olabilir, hayvansal olabilir. Hayvansal olanlar et, süt, yumurta ve bunlardan mamul olanlardır. Et ettir. Tavuk, balık, kırmızı, beyaz hiç fark etmez.
Hepsi dahil mi buna?
Hepsi dahildir.
Ama kolesterolü iyiydi Musa Hocam. Ayırmıştık. Kırmızı et olmayanları yiyorduk.
Ama sonuçta bunlar protein. Hmm. Proteinler de sindirildiği zaman ürik asite dönecek.
İllaki ürik asite dönecek. Evet. Peki. Bir de bitkisellerden
bahsetmiş. Bir de bitkisel olanlar vardı. Bitkisel olanlar da mercimek, nohut, fasulye, bezelye gibi baklagillerdir. Bunlar da sindirildiği zaman ürik asite dönüşür.
Aralarında fark var mı hocam? Yani et çok kötüdür de fasulye az kötüdür denebiliyor mu?
Hayır. Protein olarak baktığınızda yok. Ama bitkisel proteinler hayvansal proteinlere göre genel sağlık açısından daha tercih edilir. Ama ürik asiti yükseltip yükseltmeme açısından baktığınızda hepsi İkisi birbirine yükselt. Benzerdir. Fakat burada şunu bir söylemek lazım dinleyenlerimize. Ben o zaman protein yemeyeyim mi? Eğer gut hastasıysam
evet,
protein
yemeyeyim
mi? Kesinlikle yemeleri gerekir. Hiçbir şekilde yememek diye bir kaide yok. Bunu çok büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Sen et yemeyeceksin deniliyor. Böyle bir şey yok. Hastalarımızın hepsi et yiyebilir. Et, süt, yumurta ya da fasulye, bezelye, mercimek, nohut, baklagiller. Olmazsa olmazdır. Yapı taşıdır protein. Protein olmadığı zaman vücudumuz çöker zaten. Ayakta kalamayız. O zaman şimdi dinleyenler yine ikileme düşebilir.
Yiyecek
biri yeme diyor, biri ye diyor. Biz de sonuna kadar yiyin demiyoruz. Vücudun ihtiyacı olacak kadar, ihtiyacını karşılayacak kadar. Miktar az ve toplamda aldıkları protein miktarı sabit olacak. Vücudun ihtiyacı kadar olan protein alacaklar. Bununla ilgili bir diyetisyenle hastalar görüşebilir. Kanda ürik asitin 4,5-5,5 aralığında gezinmesini istiyoruz. Bilemedin 6'ya kadar olabilir ama 4,5-5,5 aralığı güvenli limandır. Orada hastalarımız açısından sıkıntı olmaz. Ürik asitlerini 4,5-5,5 aralığında tutacak şekilde ve fazlaya kaçmayacak şekilde ister et, ister süt, ister yumurta, ister mercimek, nohut, fasulye, bezelye, baklagil yiyebilirler. Ama bunların hepsini bir arada yemeye kalktığınız zaman problem oluşabilir.
O toplamdaki, zaman neye bir düşkünlüğünüz varsa orada kullanın hakkınızı.
Aynen diyorsun. Öyle diyebiliriz. Protein protein bir arada olan yiyeceklerimiz var. Döner ayran. Protein protein.
Ama ayrı da olmaz hocam şimdi.
Tamam. O zaman ikisinin de miktarını azaltarak. Bir porsiyon döner, bir bardak ayran değil de.
Yarım porsiyona yarım bardak.
Belki çeyrek porsiyon, yarım bardak ayran gibi bir şekilde yapılabilir. Ya da işte etli fasulye. Protein protein. Hiç mi yemeyeyim? Hayır. Bir tabak yiyeceğiniz yeri bir kaşık, iki kaşık yersiniz. Sonuçta yersiniz ama miktarı fazla kaçırmamak gerekiyor.
Peki yediğinizde anında belli eder mi Musa Hocam? Yani şeker hastaları bilirler. Bir gün 4 tane baklava dilimini arka arkaya yerse şekeri çıkacak kesin. Başı dönmeye, genel durum bozulmaya başlar. Gut hastaları da böyle bir gün ölçüyü kaçırıp 2 porsiyon köfte yese mesela.
Olabilir. Çok sınırda giden. Ürik asidi zaten çok da iyi gitmeyen.
Bardağı taşmaya
6,
hazır.
6-6,5 civarında gidiyordu da o günde epeyce kaçırdı. Ertesi güne gut olur. Bunu zaten...
Eklem ağrısı mı olur olduğunda?
Evet. Evet. Hangi eklem etkilenecekse, bu çoğunlukla ayak baş parmağı demiştik ama ayak sırtı, ayak bileği, diz, dirsek bunlar da olabilir. Şişlik, kızarıklık ve ağrı yapar. Hasta dokundurtmak bile istemez.
O kadar şiddetli.
Çok şeydir.
Sonra nasıl geçiyor kendiliğinden? Kendi çözülüp bitecek mi bu ürik asit?
Eğer çok büyük hata yapılmazsa kendiliğinden de geçebilir. Bir hafta 10 gün içerisinde hiçbir şey yapmadan geçen ataklar da olabilir. Ama çoğunlukla bu hastaya o kadar ızdırap verir ki bir hafta 10 gün bekleyemez hasta ve mutlaka doktora başvurmak zorunda kalır.
İlaç ne veriyorsunuz böyle durumlarda?
Burası da çok önemli. Burayı özellikle bence vurgulamak lazım. Doğru ilaçların yanlış kullanımı söz konusu olabiliyor. Gut tanısı ilk defa alıyor ya da var olan gut hastası atak geçiriyor ise ne olursa olsun atak sırasında hastanın ürik asitini düşürmek için bir işlem yapmamak gerekiyor. Atak sırasında ürik asitte yapacağımız oynamalar atağın uzamasına yol açıyor.
Ani düşüşler, yükselişler.
Ani düşüşü de çok istemiyor, ani yükselmeyi de çok istemiyor. Kanda ürik asitin belli aralıklar içerisinde dalgalanması gerekiyor. Aniden düşürürseniz bu sefer atağı uzatmaya başlıyorsunuz. Mesela sık yapılan yanlışlardan bir tanesi ürikoliz diye ürik asiti düşüren bir ilacımız var. Gut tanısı konulan hastaya ilk defa gördü. Günde 2 tane ürikoliz al.
Geçince yani önce rahatlatalım mantığıyla.
Kullanılabiliyor. Çok yanlış. Biz o sırada önemli olan atağın sonlanması. Bunu da romatizmal ağrı kesiciler, gerekirse kortizon ve Behçet'te de bahsettiğimiz kolşisin adlı ilaçla engelliyoruz. Atak durduruluyor. Atak durduktan sonra, hiçbir şikayet kalmadıktan sonra ürik asiti kademeli kademeli yavaş yavaş düşürmeye çabalamak lazım. Asıl olan budur. Ve uzun vade içinde diğer bütün ilaçlar kesilip sadece ürik asiti, eğer kişi diyetle bunu düzenleyemiyorsa, iyi diyet yapmasına rağmen ürik asiti halen yüksek gidiyorsa, o zaman ürikoliz dediğimiz ilaçla alerjisi olmuyorsa onun 4,5-5,5 aralığında gidecek şekilde dozunu ayarlayıp düzenleyip sadece onunla gidilebilir ve büyük bir oynama yapmazsa diyetinde ya da ilaçlarını ani kesme etme vesaire gibi bir dalgalanma olmazsa ürik asitte bir daha ömür boyu da gut atağı geçirmeden hayatını devam ettirir.
Yani böyle bir şey var. Gut tanısı aldık, tamam, pişman olduk, bundan sonra yemeyeceğiz proteini dedik ve gerçekten diyete sadık kaldık. Ömür boyu hiç problem yaşamayabiliriz.
Proteini yemeyeceğiz demedik. Proteini yiyeceğiz. ölçüsünde yiyeceğiz. Proteini yememek diye bir şey yok. Bu önemli.
Peki, anladık mesajı.
Evet. Onu özellikle yaptığınızı biliyorum ama bunu tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor. Protein olmazsa olmazdır. Yiyeceğiz. Ama ürik asidi yükseltebilecek birkaç şey daha var. Onlardan aslında çok bahsetmedik. Meyvelerin aşırı kaçırılması da ürik asidi yükseltebiliyor. Bu önemli. Belki bizim dinleyici grubumuz kullanmıyor olabilir ama alkol de ürik asidi yükseltiyor. Alkolü hiçbir hastaya hiçbir şekilde önermiyoruz. O kesebilir. Hiç sorun değil. Ama protein, evet, sıfırlasın hatta. Tercihen de öyle. Ama protein olmazsa olmazdır. Bir diyetisyenle beraber günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde, aşırıya kaçmayacak şekilde proteini mutlaka almaları gerekiyor hastalarımız.
Peki ilaç tedavisi başlandığında ömür boyu mu kullanıyoruz ilacı?
Burada da tabii bir kişi üzerinden söyleyemeyiz. Kişisel farklılıklar herkeste var. Sadece diyetine iyi dikkat ederek, hiç ilaç kullanmadan hayatını devam ettiren de olabilir. Ömür boyu ürikoliz kullanan olabilir. Ürikolizle beraber kolşesin kullanan olabilir. Bunların yetmeyip başka ilaçlar kullanmamız gereken hastalar da olabilir.
En kötü nereye gidiyor Musa Hocam?
Açıkçası kendi pratiğimde gördüğüm bütün eklemlerin çok ağır bir şekilde etkilendiği, el bilek ve bunlarda kısıtlılık yaptığı, ayakta deformiteler, tofüs dediğimiz tepecikler, tomurcuklar gelişir. Ürat kristalleri birleşir, orada taşlaşma diyelim kabaca yapılar oluşturur. Bunlar da eklemi ve kemiği harap edebilir. Onlar için daha farklı tedaviler tabii ki var.
Çok açmayalım o zaman. Çok sevimli.
Orayı çok açmamak uygun. Aynen öyle.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Musa Hocam. Programımızın başını kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz romatoloji uzmanı uzman doktor Musa Temel idi. Kendisiyle ankilozan, spondilit, behçet ve guttan bahsettik. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Ben de teşekkür ederim.
Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah.
İnşallah.